Ayrım 25.
Bir hançer saplandı Tirtko'nun yüreğine. Sen daha 13 yaşındasın. Nereden bilebilirsin ileride kiminle evleneceğini? Ben ileride 16 yaşıma basınca Sırbistan Zupanı Stefan Nemanja'nın en küçük oğlu Sloboda'nın evleneceğim. Ya, dedi Tirtko. Kızın elini bıraktı. Horon teperek dönüp duran halkanın dışına çıktı. İçinden ağlamak, avaz avaz bağırmak geliyordu. Kalabalığı itiştirerek ilerlemeye başladı. Az ileride duvar dibinde boynu ondan daha bükük birini gördü. Ruşiça hüzünlü yüzü kırık yüreğiyle duvarın dibine çökmüş etrafında dönüp duran kalabalığa bakıyordu boş gözlerle. Tvirtko yanına gitti kızın, elini tuttu. Nasılsın Ruşiça, eğleniyor musun? Eğlenmiyorum Tvirtko, ben iyi değilim ama sen de pek iyi gözükmüyorsun, neyin var diye sordu. Kalbim kırıldı, benim de öyle. Ruşiça, Stefan'ın asıl seni sevdiğini biliyorum ben. Ama o babamın seçtiği kızla evlenmeye mecbur. Bunu ben de biliyorum. Bir yaş tanesi süzüldü gözlerinden. Ne olur ağlama Ruşiça, dedi Tvirtko. Dadım diyor ki, insan birçok kez aşık olabilirmiş yaşadıkça. Bu benim için kolay olmayacak. Benim için de kolay olmayacak ama Mijna'yı unutmaya kesin karar verdim. O başkasıyla evlenecekmiş. Sen ona mı aşıksın? O senin halanın kızı Tvirtko. Ama ben aşık olmak için başka kız tanımıyorum ki. Gülmeye başladı Ruşiça. Sen daha küçüksün Tvirtko. Bir sürü kız tanıyacaksın zamanla, dedi. Başka şeyler de söyleyecekti ama birden öğürmeye başlayınca susmak zorunda kaldı. Tvirtko çok telaşlanmıştı. Ruşiça öğürüp duruyor ama bir türlü kusamıyordu. Sen hastasın Ruşiça. Evine git yat, dedi Tvirtko. Evet, eve dönsem iyi olacak, dedi kız. Tvirtko bırakmadı Ruşiça'yı. Evine kadar onunla birlikte yürüdü. Eve gidene kadar birkaç öğütü krizi daha geçirdi Ruşiça. Evin kapısında, Tvirtko, önemli bir şeyim yok. Sabah yediklerim dokunmuş olacak. Sakın kimseye öğürdüğümü söyleme. Hele Stefan'a katiyen söyleme, diye sıkı sıkı tembih etti. Bütün keyfi kaçmıştı Tvirtko'nun. İnsanların coşku içinde evlendikleri sokaklardan hızlı hızlı yürüyerek saraya döndü. Stefan kutlamaların sonunda akşam gerdek odasına girdiğinde Marina'yı gelinliğini çıkarmış, üstünde gümüş simlerle işli mavi ipek geceliği ile onu beklerken buldu. Topuzu çözülmüş, uzun kumral saçları omuzlarına dökülmüştü. Yatağın kenarına oturmuş, geniş yüzünde parlayan ela gözleriyle ona bakıyordu. Kapının eşiğinde bir an ne yapacağını bilemeden durdu Stefan. Çocukluklarında birçok kez birlikte oynadığı, büyürken birlikte ata bindiği bu kıza karşı hiçbir şey hissetmiyordu yüreğinde. Yelena'yı suçüstü yakalamamış olmayı çok isterdi. O kızda Ruşiça'ya duyduğu sevgiyi hafifletebilen bir şey vardı. Arsız görünüşlü, kalın dudaklı ağzı, esmer teni sevişme arzusu uyandırmıştı Stefan'da. Oysa Marina, yüzünün ve teninin bembeyazlığı, ince dudaklarıyla ancak bir melek olabilirdi. Sevilmek için değil, sayılmak için bu dünyaya yollanmış bir melek. Ve şu anda Stefan bu saygıdeğer meleği odada tek başına bırakıp sevgilisinin kollarına koşmak istiyordu. Yanıma gel Stefan, dedi Marina, eliyle yanına işaret etti. Yürüdü Stefan, kızın gösterdiği yere oturdu. Sırf bir şey söylemiş olmak için, çok yorgun olmalısın, dinlenmek ister misin, diye sordu. Yorgunum ama görevimi yapamayacak kadar değil, dedi Marina. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var Stefan. Beni dinler misin lütfen? Kız son derece sakin ve kendinden emin bir tonda konuşuyordu. Elbette, dedi Stefan. Bana aşık olmadığını biliyorum Stefan. Bir kızı sevdiğini duydum. Stefan irkildi. Yok öyle bir şey, diye mırıldandı. Dediklerime kızma sakın Stefan. Yelçede hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Çocukluğumuzdan beri birlikte oynadığımız saray hizmetkarlarından birinin torununu sevmişsin. Çok doğal bir şey bu. Belki de biz aynı şey başlarına gelmesin de ileride üzülmesinler diye kendi çocuklarımızın hizmetkar çocuklarıyla oynamalarına izin vermemeliyiz büyürlerken. Stefan hayretle baktı Marina'ya. Kız son derece sakin görünüyordu. Evlenmen gereken o katolik İtalyan kızını neden istemediğini biliyorum ama benimle evlenmeyi kabul ettiğin için çok mutlu oldum. Çünkü ben seni hep sevdim Stefan. Hiçbir karşılık beklemeden çocukluğumdan beri sevdim seni. Tanrı bana senin karın olmayı ihsan ettiği için de ömrüm boyunca sana çok iyi bir eş olmaya çalışacağım. Umarım zaman içinde sen de beni seversin. Stefan içinde bir eziklik hissetti. Babası yine en doğru seçimi yapmıştı onun için. Acaba bu iyi huylu, duru beyaz, ela gözlü, geniş yüzlü kızı zaman içinde sevebilecek miydi? Marina'nın elini tutup dudaklarına götürdü. Omuzlarına ipek yığını gibi dökülen saçlarını okşadı. Kız bir kuğu gibi uzattı boynunu kocasına öpülmek için. Gözlerini yumup ruje çayı düşünmeye çalıştı. Olmuyordu, hiç olmuyordu. Bugün her ikimiz de çok yorulduk Marina, dedi usulca. Bu gece seni yalnız bırakmam ister misin? Sen bilirsin Stefan, ama odamızdan çıkman doğru olmaz. Şu divanda uzanıp uyumak ister misin? Hayranlıkla baktı Marina'ya. Ne kadar akıllıydı bu kız. Bir sürü dedikoduyu önlerdi geceyi karısıyla birlikte geçirmiş olması. Babasının bir lafını hatırladı. Sadece saraya girecek insanların değil, atların, köpeklerin bile soyunu araştırmalısın oğlum. Köklü terbiyenin, görgünün yerini hiçbir şey tutmaz. Eşini soylu bir aileden seçmekle isabetli bir şey yapmış oluyorsun, demişti. Sanki eşini kendi değil de Stefan seçmiş gibi. Marina'yı geniş yatakta tek başına bırakıp yatağın ayak ucundaki dar divana uzandı giysileriyle. O kadar çok şarap içmişti ki başı zonkluyordu. Ellerini başının altına koydu, tavanın süslemelerine bakarak düşünürken derin bir uykuya daldı gitti. Rüyasında Rusica iç gömleğinin bağcıklarını çözüyordu usul usul. Her çözdüğü bağcıkta açıkta kalan tenini öpüyor, sonra bir bağcık daha çözüyordu. Sevgilisinin sarı saçları yüzüne, boynuna, göğsüne sürünüyordu. Rusica'nın özlediği zambak kokusu burnuna doluyor, genzini yakıyordu. Rusica pantolonunu çekip çıkarıyordu yumuşacık hareketlerle. Sımsıkı sarılıyordu kıza, sonra dolgun diri gövdesini kucaklayıp geniş yatağa taşıyordu. Ormanda çıtır çıtır kuru çam dallarının üstünde ya da denir kenarında yaptıkları gibi kenetleniyorlardı birbirlerini. Rusica beyaz bacaklarını Stefan'ın beline sarıyordu. Göğüsleri Stefan'ın ağzına doluyordu. Dudakları Stefan'ın boynunda, gövdesinde, her yerinde dolaşıyordu. Stefan kızın göğüslerini dişliyordu. Monsenyör'ün Yelena'ya yaptığı gibi. Rusica bir ara Yelena'ya dönüşüyordu. Üstüne tıpkı Monsenyör'ünki gibi siyah bir pelerin vardı ve arzulu çığlıklarıyla büsbütün coşturuyordu Stefan'ı. Yelena ve Rusica ikisi birden pelerinin içinde bir kayboluyor bir görünüveriyorlardı. Her ikisine de yetişebilmek için kendini aşan bir gayret sarf ediyordu Stefan. Ve Yelena Rusica'ya dönüştüğü bir anda Rusica'yı her sevdiğinde olduğu gibi o dayanılmaz hazla teslim oluyordu. Sevgilim, bir tanem, seni çok seviyorum diyordu nefes nefese. Solukları birbirine karışıyordu, bedenleri birbirine kilitleniyordu. Rusica bu gece Stefan'ın hiç tanık olmadığı ölçüde bir coşkuyla sevişiyordu. Tekrar tekrar yeni baştan yaşıyorlardı aşkı. Gece hiç bitmiyordu. Ne Stefan ne Rusica hiç tükenmiyorlardı. Belki de o gece hayatında hiç içmediği kadar çok içmiş olduğu için rüyaların en güzelini görüyordu ve ayılmak istemiyordu Stefan. Güneşin kepenklerden sızan güçlü ışıklarıyla nihayet uyandığında Stefan kendini geniş yatakta Marina'nın yanında buldu. O dün gece divanda yatmamış mıydı? Dehşetle dikilip oturdu yatakta. Marina sırtı ona dönük, uzun saçları yastığa serili, huzur içinde uyuyordu. Yorganın dışında kalan omuzları çıplaktı. Loş odada güneş ışıktan çizgiler çizmişti sanki. Bir ışık huzmesi Marina'nın boynunun ve çıplak omzunun üzerinden geçiyor, ona ulaşıyor, onun da çıplak göğsünün... Çıplaktı Stefan. Bakışlarıyla odayı taradı. Dün gece karısının giydiği mavi gecelik ve kendi giysileri özensizce üzerinde uykuya daldığı divana atılmıştı. Neler olduğunu anlayamadı. Yataktan sessizce süzülmeye çalışırken Marina ona doğru döndü ve gözlerini açtı. Kaçarken yakalanıveren bir hırsız gibi hareketini tamamlayamadan olduğu yerde kaldı Stefan. İyi sabahlar, dedi karısı yüzünde tatlı bir gülümsemeyle. İyi sabahlar Marina. Ben dün divanda yatmamış mıydım? Daha rahat edesin diye sen uyurken seni soymaya çalıştım da, dedi Marina. Sen beni soymaya mı? Ben uyumuştum, ben divanda yatıyordum. Ama sonra yatağa geldin, birlikte yatağa döndük. Stefan çıkmak üzere olduğu yatağa geri girdi. Bir tehlikeden korunmak ister gibi boğazına kadar çekti yorganı. Tuhaf duygular içindeydi. Sanki biri onun onayını almadan iplerini çekmeye başlamıştı. Ne demişti dadısı ona? Bir zamanlar çok yaramazlık yapıp söz dinlemediğinde kadınlar en azgın kralları bile dize getirir Stejo. Senin de hakkından bir gün bir kadın gelecek demişti. Stefan düğünden sonra uzun bir süre Tirtko'yu göremedi. Artık o evli barklı bir prens, bir devlet adamı olmuştu. Babası oğlunun hem stanak toplantılarında hem de orduyla yaptığı oturumlarda bulunmasını istiyordu. Zor zamanlardan geçiyordu boşnaklar. Macaristan'ın artan baskıları Ban Kule'ni iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Stefan ilişkileri sağlamlaştırmak için öngörülen izdivacı reddettikten sonra Katolik Kilisesi'nin desteğini kaybetmişlerdi. Macaristan'ın verdiği sıkıntılar yetmiyor gibi dost olduğunu sandığı Sırbistan kralı da Ortodoks Kilisesi'nin önde gelenleriyle bir divan toplamış ve Bosna topraklarında sürdürülmekte olan dini uygulamaları etkileyecek kararlar aldırtmıştı. Ban Kulin kendine her iki kiliseden de bir emir vaki yapılmadan önce Bosna Kilisesi'nin özelliğini ilan etmeyi ciddi şekilde düşünmeye başlamıştı. Başını kaşıyacak vakti yoktu Stefan'ın. Bu yüzden uzun bir aradan sonra kardeşiyle birlikte nihayet sabahın çok erken saatlerinde at koştururlarken oldukça keyifliydi. Tirtko'yu devlet işlerinde yetiştirme görevini evlendiğinden beri Stefan'a vermişti babası. ''Ben seni yetiştirecek sıramı savdım oğlum. Kardeşinin devlet işlerinde tecrübe edinmesini sana bırakıyorum. Böylece ileride kendi çocuklarını da tahta hazırlamak için tecrübe kazanmış olursun.'' demişti. ''Bugün öğleden sonra toplantıya sen de gel. Yanımda otur ve neler konuşuluyor dinle Tirtko.'' dedi Stefan. ''Aa, öğleden sonra gelemem. Ruşiçayı görmeye gideceğim.'' dedi Tirtko. ''Bu da nereden çıktı? Sana ne Ruşiçadan?'' diye sordu Stefan. ''Senin düğün gecende çok hastalandı. Onu evine kadar ben götürdüm. Sonra bir türlü gidip bakamadım nasıl oldu diye. Bugün gidecektim.'' ''Nesi vardı?'' ''Midesi bulanıyordu. Öğürüp duruyordu. Kusturmaya çalıştım ama kusamıyordu nedense. Rengi de bembeyazdı.'' dedi Tirtko. ''Kimseye bir şey söyledin mi hastalığı hakkında?'' ''Dadıya sormayı düşündüm. O her şeyin çaresini bilir ya, hangi otun kaynatılacağını filan.'' ''Sordun mu dadıya?'' telaşlıydı Stefan'ın sesi. ''Hayır, Ruşiça o kadar ısrar etti ki kimseye bir şey söylememem için soramadım.'' dedi Tirtko. Hiç konuşmadan bir süre at bindiler. Sonra Stefan tane tane konuştu. ''Tirtko, sen benim kardeşimsin. Sırlarımı ancak seninle paylaşabilirim, öyle değil mi?'' Yüreği sevinçle dolu Tirtko'nun. ''Elbette Stejo. Sana bir görev vereceğim. Bugün Ruşiça'yı görmeye gittiğinde ona söyle güneş batar batmaz dereye gelsin, her zamanki yeri.'' ''Söylerim ama hastaysa gelemez ki.'' ''Hasta bile olsa gelsin.'' dedi Stefan. ''Ve bundan kimseye bahsetme kardeşim, dadıya bile. Bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak.'' ''Böyle şey dadıya söylenir mi? Bu bizim sırrımız abi. Elbette ikimizin arasında kalacak.'' dedi Tirtko. Stefan yan gözle kardeşine baktı. Onun kısa sürede ne kadar gelişmiş olduğunu ilk kez fark etti. Gerçekten de hızla büyüyordu küçük kardeşi. Ruşiça dere kenarına hava henüz kararmadan indi. Stefan'la birlikte gezdikleri dere boyunca yürüdü. Ağaçların altında dolaştı. Gövdesine çakıyla kocaman bir yürek şekli oyulmuş ak ağacı buldu. Stefan ilk kez onu bu ağacın altında öpmüştü. Sonra da dakikalarca uğraşarak bir yürek çizmişti ağacın gövdesine. Bir başka ağacın altında kavga etmişlerdi. 12-13 yaşlarındaydılar. Stefan onun püsküllü başlığını suya fırlatmıştı. Ruşiça da bir kozalak fırlatmıştı Stefan'ın kafasına. Yüzünü çevirince kozalak gözünün kenarına çarpmış ve kan içinde kalmıştı Stefan. O ağacın gövdesine bir kağı kazımışlardı kozalağın arasına. Ağacın adını kavga ağacı takmışlardı. Yıllar sonra akşam rüzgarında nazlı bir yelpaze gibi sallanan bir ulu çamın altında ilk defa sevişmişlerdi. Bu kez adlarının baş harflerini kazımıştı Stefan ağaca. Ama çamın gövdesi müsaade etmediği için hemen yandaki komşu ağacın gövdesine kazımıştı harfleri. Sonraları hep bu ağacın altında buluşmuşlardı. Çoğunlukla bu ağacın altında sevişmişlerdi. Ruşiça mutluluğu hiç bitmeyecek sanmıştı. Evlenmelerinin mümkün olmadığını bildiği halde içinden bir ses çok güçlü bir bağın onları ölünceye kadar birbirlerine bağlayacağını söylüyordu. Şimdi aralarında bir kadın vardı. Stefan'ın karısı. Önce Stefan'ın bir İtalyan kontesiyle evleneceği haberleri yayılmıştı Bosna'da. Kıskançlıktan çıldırmıştı Ruşiça. Sonra Stefan gittiği yerlerden yalnız dönmüştü ve aceleye getirilen bir hazırlık döneminden sonra o İtalyanla değil Bosna asillerinden birinin kızıyla nişanlanmıştı. Kızı tanıyordu Ruşiça. Çocukluğunda büyük babasıyla saraya gittiğinde defalarca birlikte oynamışlardı bahçede. Tipsiz suratlı sarışın bir kızdı. Hiç de güzel değildi. Bir İtalyan kadınının gizeminden de yoksundu kuşkusuz. Bu kız hakkında tek anımsayabildiği, çok hızlı konuştuğu ve saklambaç oynadıkları zaman en akla gelmez köşelere saklanıp oyunu hep kazandığıydı. Stefan'ı bu tepsi suratlı kızla sevişirken düşünemiyordu bile. İçindeki kıskançlık duyguları yerlerini adlandıramadığı başka duygulara bırakıyordu yavaş yavaş. Kaderine isyan etmek gibi o güne dek tanımadığı bir takım duygulara. Ruşiça, R ve S harflerinin kazıda olduğu ağacın altına oturup uzaklara baktı. Uzaklara baktığında ya Stefan'la birlikte geçen çocukluk anılarına geri dönüyordu ya da korku dolduruyordu içini. Geleceğe dair sadece korku vardı yüreğinde. Ürperdi. Çamların arasında siyah pelerini birini seçer gibi oldu. Stefan hiç siyah pelerin giymezdi. Hem de havanın kararmasına daha hayli zaman vardı. Hava kararırken gelsin diye haber yollamamış mıydı ona? Bu gelen Stefan olamazdı. Yerinde kalmakla kaçıp gitmek arasında bocaladı bir an. Sonra sevgilisinin sesini duydu. Ruşiçam, sen de mi erken geldin benim gibi? Ayağı fırlayıp koştu. Stefan'ın kollarına atıldı. Ne kadar çok özlemişti onu. Görüşmeyeli neredeyse 3 ay olacaktı. Tvirtko'nun onları dikizlerken ağaçtan düştüğü günden beri görememişlerdi birbirlerini. Stefan pelerininin içine aldığı kızı sımsıkı sarıldı. Çok uzun bir süre birbirlerinin kollarında kaldılar. Sonra yürüyüp ağaçlarının altına oturdular. Anlatacak çok şeyleri vardı. Uzun uzun konuştular. Birbirlerini son gördüklerinden bu yana neler yaptıklarını anlattılar. Stefan evliliğinden kısa cümlelerle söz etti. Babasının arzusu üstüne evlenmişti. Karısı iyi bir kadındı. Hayır, ona aşık değildi. Yüreği başka birine aitken nasıl sevebilirdi karısını? Ruşiça evliliğine dair bitmez tükenmez sorular sordu. Stefan birçok soruyu yanıtlamaktan kaçındı. İstediği kadar karısına aşık olmadığını söylesin, yine de onu üzmekten korkuyor olduğu belliydi. Yoksa tanınmamak için tepeden tırnağa bir kara pelerine bürünür müydü böyle? Ruşiça onu ne kadar özlediğini, büyük babasının yaşlandığı için saraydaki işinden ayrıldığını, eve yardım etmek için kendisinin de annesi gibi çarşıda satılmak üzere nakışlar işlediğini anlattı. Her ikisi de birbirlerine muhabbet kuşları gibi sokulup el ele, diz dize oturdukları halde sevişmekten kaçındılar. Ruşiça ilk adımın Stefan'dan gelmesini bekledi. Stefan onu büyük bir şefkatle öpüp saçlarını, ellerini okşadığı halde daha ileri gitmedi. Ruşiça sevmese bile onun artık başka bir kadına, karısına ait olduğunu hissetti. Acı ve kıskançlık doldu yüreğini. Duygularını belli etmemeye çalıştı. Stefan aklını kurcalayan konuyu dile getirmesi için Ruşiça'ya birçok fırsat yarattı. Sağlığından söz etti. Tvirtko'nun onu düğün gününde hastalandığı için evine götürdüğünü bildiğini söyledi. Hiç açık vermiyordu Ruşiça. Sonunda dayanamadı. Ruşiça, hamile misin diye sordu açık açık. Ruşiça ne diyeceğini bilemeden bir süre sustu. Sonra gözlerini yere indirdi. Evet dedi. Stefan kızı kollarıyla sarıp bağrına bastı. Sonra başı ellerinin arasında suskun oturdu. Kafasındakileri nasıl anlatacağını bilemeyen bir hali vardı. Nihayet ne kadar diye sordu. 3,5 aylık dedi Ruşiça. Ruşiça, çocuğumuza babalık etmeyi çok istediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum Stefan. Bunu sen de ister miydin? Her şeyden çok isterdim. Sen istersen ona babalık edebilirim Ruşiça. Nasıl? Onu doğduğunda bana verirsen sarayda bir prens veya prenses olarak büyür. Hiçbir şeyi esirgemem ondan. Doğacak çocuklarımdan ayrı tutmam. Ya ben Stefan, ben ne olacağım? Stefan yanıtlamadı bu soruyu. Gerçekten o anda kendi de bilemiyordu bu cevabı. Senden bana kalan tek şey bu çocuk olacak Stefan. Onu kimseye vermem, sana bile, dedi Ruşiça. Çocuktan vazgeçersen hayatına daha kolay devam edersin. Evlenirsin, başka çocukların olur. Asla. Ruşiça, makul ol. Kucağında bir çocukla kim alır seni? Stefan, ben evlenmek falan istemiyorum, bunu bil. dedi Rüşeca. Hayatındaki tek erkek sen olacaksın. Ölünceye kadar yalnız seni seveceğim. Sen de şunu bil, dedi Stefan. Ben bu evliliği mecbur olduğum için yaptım. Sen de benim hayatımda sevdiğim tek kadın olacaksın. Ben de ölünceye kadar yalnız seni seveceğim. Bir daha hiç görüşmesek bile sadece seni seveceğim. Stefan, Stefan keşke, ağlamaya başladı Rüşeca. Stefan'ın kollarında uzun müddet hıçkırdı. Bir çocuk avutur gibi usul usul saçlarını yüzüne okşuyordu Stefan. Sevgilim, sen de benim gibi ister istemez bir düzen kurmaya mecbur olacaksın sonunda. Ne olur, çocuğu bana vermeyi kabul et. Hayır, dedi Rüşeca. Ayağa kalktı, yavaş yavaş ormanın içine doğru yürümeye başladı. Hey, dur, nereye gidiyorsun? Daha konuşacaklarımız var. Yerden bir kozalak alıp tüm hızıyla fırlattı Stefan'a kız. Allah belanı versin Stefan, diye bağırdı. Stefan'ın yüzü bir anda kan içinde kaldı. Gözünün hemen yanında açılan bir derin sıyrıktan kan sızıyordu. Rüşeca yaptığını görünce geri geldi, eteğini yarının üzerine bastırdı. Stejo, biliyor musun nereye oturmuşuz, dedi. Kavga ağacımızın altına oturmuşuz Stejo. Stefan, yüzüne çok yakın duran kızın kiraz dudaklarını aldı ağzına, uzun uzun öptü. Yanakları yaşlarla sırılsıklandı Rüşeca'nın. Çocuğumu sana vermem, o benim olacak Stefan, dedi. Ama sana söz veriyorum, erkek olursa senin adını taşıyacak. Stefan olacak adı ve soyu devam ettikçe aşkımızın bir kanıtı gibi bu ad da devam edecek. Kuşaklar boyunca bu adı sürdürmesini vasiyet edeceğim çocuklarıma. Torunlarım, onların çocukları büyük bir aşktan ürediklerini hep bilsinler diye. Doğruldu, üstünü başını silkeledi. Koruya birdenbire inen akşam karanlığının içinde beyaz bir kuğu gibi ağır ağır sözülerek uzaklaştı. Sana yine haber yollayacağım Rüşeca, diye seslendi Stefan. Fikrini değiştirirsen sen de bana haber yolla.